Ayrım 10.
Milli davayı haince bir saptırma ve yarama ardından başka türlü göstererek milli teşebbüs ve faaliyetlerimizi gayrimeşru ilan eden, milletin saltanat bilafet makamına karşı duyduğu ebedi bağlılığını bütün meşru ve kanuni vasıtalarla ispata çalıştığımız halde, padişahla millet arasında bir engel perdesi oluşturan ve halkı birbiri aleyhinde silahlanıp öldürmeye sürükleyerek bunun kışkırtıcılığını yapan İstanbul hükümetiyle ilişkilerini kesmek mecburiyetinde kalan genel kongre heyeti, aşağıdaki kararları zat halilerine bildirmeye göre sayar. 1. Padişah Hazretleri'ne yönelikteki kanunlar çerçevesinde devlet işleri eskiden olduğu gibi yürütülmeye devam edilecektir. Irk ve mezhep ayrılığı gözetilmeden halkın canı, namusu ve her türlü hakları güvence altında bulundurulacaktır. 2. Devlet memurlarının kendilerine verilmiş olan görevleri milletin meşru davasına uygun bir şekilde yürütmeleri tabidir. Aksi takdirde görevden kaçınanların mazeretleri bir istifa gibi işlem görerek yerlerine uygun görülen kimseler vekil olarak gösterilecektir. 2. Görev sırasında milli dava ve akıma ters düşen davranışları görülecek ve tespit edilecek memurlar, din ve milletin selameti adına kesinlikle ve şiddetle cezalandırılacaktır. 4. İstifa etmiş memurlardan ve halktan her kim olursa olsun, milli kararlar aleyhinde kışkırtıcı ve bozguncu hareket ve telkinlerde bulunanlar da şiddetle cezalandırılacaktır. 5. Memleket ve milletin selamet ve saadeti, hak ve adalet, ülkede güven ve huzurun sağlanmasıyla mümkündür. Bu konuda gereken her türlü tedbirin alınması, kul ordu komutanlıklarıyla bağlı ve bağımsız otosarıflardan beklenmektedir. 6. Millet isteklerinin zat-ı şahaneye arzı ve duyulması başarılıp da milletin güven ve desteğini kazanmış meşru bir hükümet kuruluncaya kadar haberleşme merkezi Sivas'ta Genel Kongre Temsil Heyeti olacaktır. 7. Bu kararlar bütün milli teşkilat merkezlerine gönderilecek ve ilan edilecektir. Mustafa Kemal. Yapılan itiraz ve eleştiriler. Efendiler, bilginize sunduğumuz bu son tebligatımız üzerine kısmen hafif fakat kısmen de oldukça şiddetli itirazlara, direnmelere, hatta karşı teşebbüslere ve tehditlere uğradık. Karşı koymalar ve eleştiriler yalnız son tebligatımız hükümlerine de bağlı kalmadı. Bu tebligat dolayısıyla daha başka noktalara da sıçradı. Bu konuda yüksek heyetiniz açık bir fikir vermiş olmak için yapılmış olan yazışmalardan bazılarını kısaca bilginize sunmama müsaadelerinizi rica ederim. Erzincan Müdafaa Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti'nin 14 Eylül 1919 tarihli telgrafında kararların uygulanmasından önce İstanbul Hükümeti'ne 48 saatlik bir süre verilmesinin uygun olacağı bütün üyelerce kararlaştırılmıştır şeklinde zararsız bir görüş ileri sürülüyordu. Diyarbakır'dan 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey, 14 Eylül 1919 tarihli uzun şifresinde, hükümet merkeziyle büsbütün ilgi kesilerek yazışmalar kongre temsil heyetiyle yapılacak olursa, muhalifler siyasi bir maksat peşinde olanlar, bu hareketi ilafete karşı isyan edilmiş göstererek kamuoyunu yanıltacaklardır. Bu durum devam ederse, memur ve asker maaşlarıyla yiyecek harcamaları için kaynak ve tedbir düşünüldü mü? İstanbul hükümeti İngiliz nüfusu altındadır. Her türlü ısrar ve gayrete rağmen başka türlü hareket edebilecek bir hükümet kurulmasının imkan yoktur. İngilizlerle savaşa girişmeye taraftar mısınız? Girişildiği takdirde başarı sağlanacağından ne dereceye kadar eminsiniz? Böyle bir ayak direme hareketi vatanın çıkarlarına uygun düşer mi şeklinde bir takım düşünce ve soruları içine alıyordu. Erzurum Heyeti Merkeziyesi'nin 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında yönetmeliğimizin 6. maddesinin yani heyeti temsiliyenin başvurma yeri olarak kabul edilmesiyle ilgili madde tüzüğümüzle uygunluğunun sağlanması için merkez heyetlerinden olur alınması gerekir denilmekteydi. Malatya'dan Komutan İlyas Bey'in 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında Elazığ ili halkının kongrenin maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç olmazsa bir derece aydınlatılmalarına kadar bu hususun ertelenmesi uygun görülürse katıldığımı arz ederim düşüncesileri sürülüyordu. İçinde bulunduğumuz Sivas'ın Müdafaa Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti de uzun bir raporunda bildirilen maddelerin bütününden memlekette geçici bir yönetim ilan edileceği anlaşılmaktadır şeklinde başladıktan sonra bunun cemiyet tüzüğünün ne özel maddesine ne de öteki maddelerine dayandırılma imkanı görülemediği noktasında dikkatimiz çekiliyor ve padişaha arz olunacak hususları ulaştırabilecek yolları büyük bir sükunet ve samimiyetle ve tatlı bir şekilde aramayı tavsiye ediyordu. Heyeti temsili üyelerimizden olduğu halde birçok davet ve ricalarımıza rağmen bize katılmayan Sivas Kongresi'nde bulunmamak için mazeretten uyduran Servet Bey'in Esselamu Aleyküm dindar citabıyla başlayan 15 Eylül 1919 tarihinde Trabzon'dan çektiği açık telgrafında Sivas Kongresi bildirisini ve arkasından da duyurunuzu aldık. Cevap olarak bildirdiğimiz düşünceler Kazım Paşa Hazretlerince görülmek istenmiş ve görülmüştür. Önce Sivas Kongresi'nin genel kongre şekline girmiş ve bir heyeti temsiliye meydana getirmiş olduğu anlaşılıyor ki bu husus kararlarımıza aykırıdır. Sivas Kongresi heyeti temsiliyemiz arasında üye seçmeye yetkili olamayacaktır. İstanbul hükümetiyle haberleşmenin kesilmesi bir oldu bitti haline geldi. Heyeti temsiliyenin bir başvurma yeri olması hususu kamuoyu üzerinde pek kötü etkiler yapacaktır. Bundan kesinlikle vazgeçilmelidir. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin tüzüğünü değiştirmeye yetkili değildir. Bu kongre, Doğu illeri heyeti temsiliyesine uymaya mecbur olacaktı. Erzurum kararları üzerinde zihinlerin genel bir sarsıntı devresi geçirdiği bu günlerde, onun dışındaki hükümlere şüpheli gözlerle bakılacağından şüpheniz olmasın. Erzurum Kongresi kararlarına uymayan işlere katılamayacağız protestosuyla son buluyordu. 15. Kol Ordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 15 Eylül 1919 tarihli yazısında Sivas Kongresi'nin sorusuna cevap olarak Trabzon heyetinden Servet, İzzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri karşılığı okudum. Pek yakından tanıdığım bu şahıslara karşı duyduğum güven ve saygı sonsuzdur. Kendilerinin görüşlerine yön veren temel düşünceyi anlıyor ve benimsiyorum dedikten sonra ayrıntılar üzerindeki görüşlerini bildiriyor ve özellikle Erzurum Kongresi Doğu Anadolu illeri adınadır. Sivas Kongresi ise bütün milleti temsil eden bir kongredir. Bu kongrede ayrıca bir temsil heyeti bulunması tabidir. Ancak Sivas Genel Kongresi heyeti temsiliyesi Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesini ortadan kaldırmış olmuyor. Bu heyeti temsiliye tabiatıyla her an vardır. Yalnız bu heyeti temsil eden olup da bugün Sivas Kongresi heyeti temsiliyesine girmiş bulunanlar varsa bunların Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesinden istifa etmelerini istemek doğru olabilir. Sivas Kongresi bütün milletin çıkarlarını, Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesi ise yalnızca Doğu Anadolu illerinin hak ve çıkarlarını korur. Heyeti temsiliyenin başvurma yeri oluşu ve yetki durumu konunun en önemli noktasını oluşturmaktadır. Bu konuda şimdiden acele edilmemesi hususunda sizinle tam bir görüş birliği içindeyim. Heyeti temsiliyece yapılan tekliflerin birden beşe kadar olan maddelerine gelince bunların değil sorulmasını bir bildiri halinde veya bir istek şeklinde bile yayınlanmasını yersiz bulurum görüşünde bulunuyordu. Trabzon'da Servet Bey'e cevap olarak yazdığımız telgrafta Kazım Karabekir Paşa'ya verdiğimiz karşılıktan da söz edeyim. Servet Bey'e yazılan telgraf şuydu. Trabzon'da Servet Beyefendi'ye. Trabzon merkez heyetinden beklenen görüşe daha cevap gelmedi. Bu husus ayrıca Kazım Paşa Hazretlerinden de sorulmuştu. Görüşlerin birleştirilmesine neden uzun görüldüğü tabiatıyla anlaşılmıştır. Sırayla belirtilen görüşlerimizin cevabını aşağıda yine aynı sırayla bildiriyorum. Önce Sivas Kongresi'nin genel bir kongre olacağı herkes tarafından biliniyordu. Bunun sizce başka türlü kabul edilmekte olduğunu ilk defa şimdi yine sizden işitiyorum. Heyeti temsiliye konusuna gelince, bu heyet aslında Erzurum Kongresi'nin seçtiği ve kabul ettiği bir heyettir. Şu sırada bendenizle birlikte Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi ve Şeyh Hacı Fevzi Efendi Sivas'ta hazır bulunmaktadır. Daha 4 üyemiz eksik olmakla birlikte çoğunluk görevini yapmaktadırlar. Bu noktanın da sizce açık olarak bilineceğine şüphemiz yoktur. Çünkü durumun önemi dolayısıyla daha Erzurum'dayken sizi de davet etmiş ve diğer arkadaşların birlikte götürüleceği bildirilmişti. Tüzüğümüzün 8. maddesi uyarınca Sivas Genel Kongresi'nin bazı üyelerle heyeti temsiliyemizi güçlendirebileceği birlikte görüşülmüş, bunda bir sakınca bulunmamış, aksine milli birliği temsil bakımından gerekli de sayılmıştı. Sivas Genel Kongresi'nde bundan başka bir şey yapılmamıştır. İstanbul hükümetiyle haberleşmenin kesilmesi, temel kararlarımızın 4. maddesinin dışında değil, içinde ve hatta o maddenin içine giremeyecek akıl almaz haince sebeplere dayanır bir niteliktedir. Esasen bu oldu bittiği yapan biz değil, İstanbul hükümetidir. Şifreli telgrafımızın gereği yerine getirmesi bir zarurettir. Bundan vazgeçme hiçbir şekilde imkan kalmamıştır. Biz işe başlarken olumlu oyunuzu almak üzere size başvurmayı da bir görev saydık. Uygun bulup bulmamak sizce takdir edilecek bir husustur. Yalnız şunu da belirteyim ki bugün Anadolu ve Rumeli'nin birlikte harekete mecbur olduğu bir yönlenişte azınlığın değil çoğunluğun tuttuğu yolu benimsemeye ve azınlıkları bu yola çevirmeye kesin bir mecburiyet vardır. Başvurma yeri ve yetki konusunda daha akla yatkın bir görüşünüz varsa lütfen bildiriniz. Tutulması kaçınılmaz olan bugünkü yol dikkatle incelenirse görülür ki tüzüğümüze ve Erzurum Kongresi'nin temel kararlarına tıpı tıpına uygundur. Bunun dışına çıkılmış bir nokta göremiyorum. Bu duruma göre zat-ı halilerinizin kendinizi katmak istemediğiniz tüzük ve bilinen kararlar dışında kalan işlerin açıklanmasını rica ederim. Bugün kaçınılması mümkün olmayan bir hareket varsa o da İstanbul hükümetinin millet ve memleketin kaderini alçakça İngilizlerin isteğine bırakması ve kendi çıkarlarına kurban etmesidir. Buna karşı buraca alınan karardan başka bir karar alınmasına imkan varsa lütfen bildiriniz. Mustafa Kemal. Kazım Karabekir Paşa'nın tavsiyeleri. Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Eylül 1919 tarihinde de kişi özel bir şifre aldım. Pek içtenlikle ve kardeşçe bir dille yazılmış olan bu şifre bir iki uyarıyı için alıyordu. Kazım Karabekir Paşa, paşam diyor. Sivas'tan gelen tebligat ve genelgeler bazen heyeti temsili adına, bazen doğrudan sizin adınızadır. 10 Eylül 1919 tarihinde İstanbul'daki hükümet hitaben kendi adınıza duyurup uyarılarınız olmuştur. Şuna inanınız ve güveniniz ki bu şekilde sizin imzanızla yapılan tebligat sizi çok büyük bir saygıyla sevenlerce bile büyük bir samimiyetle ve iyi niyetle eleştiriliyor. Bunun ne kadar etkili olacağını ve tepkiye yol açacağını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan heyeti temsili ve kongre kararlarının daima imzasız ve sadece heyeti temsili diye yayınlanmasını rica ederim. Telgraf şu cümlelerle son buluyordu. Yüksek şahsiyetinizin herhalde ortada tek başına görünmemesi memleketin yararı bakımından gereklidir. Oy birliğiyle bu noktada oyları alınan şahısların veya heyetin kimler olduğunu daha bugüne kadar öğrenebilmiş değilim. Arz olunan bu ricalarımın iyi karşılanacağından eminim, ellerinizden öperim. Kazım Karabekir Paşa'yı gerçekten kararsızlık ve eleştiriye sürüklediğini gördüğümüz noktaları mümkün olan açıklıkla bir mantık süzgecinden geçirerek aydınlatma gereği ortadadır. O günlerdeki duygu ve düşüncelerinden kaynaklanan görüşlerimi kendimi bugünün etkilerine kaptırmaktan çekinerek belirtmek için o tarihte verdiğim cevabı olduğu gibi arz etmeyi tercih ederim. 19.9.1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretlerini. C. Saygıdeğer kardeşim, diğer bir samimiyete dayandığına asla şüphe etmediğim görüşlerinizi açık ve kardeşçe bir dille bildirmiş olmanız, kardeşlik bağlarımızın sağlamlaşmasına ve yürekten bir sevinç duygusunun doğmasına vesile olmuştur. Zihninizde beliren sakıncaları çok iyi anlıyorum. 10 Eylül tarihinde hükümete kendi adımla gönderilmiş bir tebliğim yoktur. Yalnız telgrafhanede bulunduğum bir sırada tesadüfen Dahiliye Nazırı Adil Bey'le makine başında karşı karşıya geliverdik. Onun Sivas Valisi Reşit Paşa'ya verdiği anlamsız cevaplara karşı bendeniz sırf şahsi olmak üzere onun şansına karşı bildiğiniz biraz sertçe uyarılarda bulundum. Bu hemen hemen bir karşılıklı konuşma şeklinde geçmiştir. Bundan başka gerek hükümete, gerek padişaha ve gerek yabancılara karşı yapılan müracaatlarda hep kongre heyeti veya heyeti temsili ifadesi imza yerine geçmiştir. Yalnız Amerikan Senatosu'na yazılan sizin de bildiğiniz bir mektuba kongre kararı ile 5 kişi imza koymuştur ki bunlar arasında bendenizin de imzası vardır. İçeride yapılan açık yazışmalara gelince bunda da heyeti temsili ibaresini imza yerine kullanmaktaydık. Ancak bunun bazı çevrelerde kötü etki yaptığı ve güvensizliğe yol açtığı görüldü. Gerçekten de böyle genel bir ibarenin içine aldığı şahıslar ve kuvvet gizli kalıyordu. Ortada sorumlu kimdir? Bazı yerlerden, özellikle Kastamonu, Ankara, Malatya, Niğde, Canik gibi yerlerden doğrudan doğruya şahsen makine başına çağrılmaya başlandım. Neredeyse heyeti temsili adı altında gizlenen şahıslarla birlikte olup olmadığım konusunda bir kararsızlık belirtisi sezildi. Hatta Trabzon'dan Servet Bey de heyeti temsili imzasını taşıyan tebligatı kötüye yorarak ve söz edilen heyetin nitelik ve niceliği konusunda birçok yanlış düşüncelere kapıldıktan sonra bendenizi şahsen makine başına çağırdı. Görüşüldükten sonra bütün bu tartışmaların imzanın heyeti temsili olarak ve belirsiz bir şahsiyet ifade eder şekilde konulmuş olmasından ileri geldiğini söyledi. İşte bunlardan dolayıdır ki bu imza meselesi sizin kardeşçe bildirmenizden önce heyeti temsiliyle görüşme konusu olmuştu. Heyeti temsiliyenin gizli bir komitenin yönetme kurulu olmayıp hükümetin resmi iznini almış kanuni resmi bir derneğin temsilcilerinden oluşmuş bulunması dolayısıyla ilgili kanun uyarınca kararların ve tebliğlerin sorumlu bir şahıs tarafından imzalanması usulü zaruri görülmüştü. Heyeti temsiliyenin tebliğlerine ve yayınlarına genel ve belirsiz bir ad vererek düşeceği kanun dışı durumdan doğacak sakıncalar, milli akıma karşı gelenlerin esasen yapmakta oldukları zararlı propagandalara imza bulma yüzünden doğacak sakıncalardan daha tehlikeli görüldü ve sonuçta oy birliğiyle imza koyma usulü karar altına alındı. Bu karara rağmen bu defa yaptığınız kardeş uyarı üzerine kanunun bir kere daha görüşülmesini heyeti temsiliyeye teklif ettim. Daha önceleri sürülmüş olan düşünce ve görüşler dolayısıyla aynı şekilde yazılan şeylerin heyeti temsiliyenin kararına dayandığı belirtilerek yazılmasına oy birliğiyle karar verdiler. Şahsım ilgili olduğu için bu görüşmede tarafsız kalmayı uygun buldum. Prensip olarak bir kişinin imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime başka birinin imza atması söz konusu oldu. Bu noktada heyetin ileri sürdüğü sakıncalar şunlardır. Bütün dünya benim bu işin içinde bulunduğumu bilir. Bugün bir başkasının imzasıyla tebligata başlanınca ve benim adım ortadan kalkınca ya aramızda bir geçimsizlik ve ayrılık olduğu sanılacak yahut da benim ortaya çıkmaktan çekinir gayrimeşru bir durumda olduğumu, dolayısıyla da yapılanların gayrimeşru olduğu zannına düşülecektir. Bunu bir yana bırakalım. Herkes için inanılacak ve güvenilecek bir arkadaşımız kendi imzasıyla ortaya çıktığı takdirde bugün benim için söz konusu olan sakıncalar yarın o arkadaşımız için de söz konusu olacaktır. O halde onun da çekilip yerine başkasının imza atmaya başlaması gibi sonuç olarak bizim için güçsüzlük belirtisi olacak bir sıra takip etme gereği doğacaktır. Bilmem bu yolu ne dereceye kadar doğru bulursunuz. Gerçekten de bendenizin şansı özellikle işin başlangıcında bir saldırı hedef olarak görülmüştü. Ancak hem içeriden hem de dışarıdan beklenen saldırılar yapılmış, Tanrı'ya şükür hepsi de maksadımıza uygun olarak sonuçlanmıştır. İstanbul hükümeti ve kötülüğümüzü isteyenler her teşebbüslerinde yenilmişlerdir. Yabancılara gelince, Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizlerle pek ciddi temaslar yapılmış, bunların Sivas'a kadar gelen yetkili memurlarla aramızda olmuşlar, bizimle iyi ilişkilere girişmişlerdir. Bizim içinde bulunduğumuz Kuvayi Milliye'ye iki kişinin kışkırtmasından doğmuş bir hareket olmayıp, tam anlamıyla milli nitelikte genel bir hareket olduğunu ve bize de bilgi vererek bağlı bulundukları makamlara rapor halinde bildirmişlerdir. Bir de memleketimizde bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı insanların bu gibi hareketlerde az çok öne ayak olanlar hakkında çıkardıkları dedikodunun önüne geçmek mümkün değildir. Bu duygusal davranış her millette aynıdır. Bu türlü sakıncalara karşı burada düşünülen tek çare bizim sarsılmaz bir dayanışma ve içtenlikle yüce gayemize doğru yürümekte bir an olsun kararsızlık göstermemekliğimizdir. Bendenizin kamu yararı ile ilgili iş ve hareketlerimiz de şahsi görüşlerimle değil, bütün saygıdeğer arkadaşlarımın vicdan ve gönül birliğiyle hareketi tercih ettiğim, siz kardeşimce de bilinmektedir. Bununla birlikte bu hususta siz kardeşimin hatırına gelebilecek daha başka düşünceleri de bedelinizi bekler. Üstün saygı ve samimiyetle gözlerinizden öperim kardeşim. Mustafa Kemal. Efendiler, İstanbul hükümetiyle haberleşmeyi kestiğimiz 12 Eylül 1919 tarihinden sonra Ferit Paşa kabinesinin düştüğü tarihe kadar geçen süre içindeki değişik tarihlerde tekrar padişaha, yabancı devlet temsilcilerine, İstanbul Belediyesi'ne ve bütün basına çeşitli muhtıra ve bildiriler yazıldı. Padişahın bildirisi. 20 Eylül 1919 tarihli Sadrazam Damat Ferit Paşa imzalı bir genel duyuruyla padişahın da bir bildirisinin yayınlandığını hatırlayacaksınız. Bu bildirinin dikkate değer noktalarını tekrar hatırlatmak isterim. Bu noktaları sırayla işaret edeceğim. 1. Hükümetin güttüğü siyaset sonunda İzmir'de meydana gelen facialar Avrupa devletleri Avrupa'nın katını çekti ve bize karşı sevgi uyandırdı. 2. Bir özel heyet yerinde tarafsız olarak soruşturmaya başladı. Hakkımız medeni dünyanın gözleri önüne serilmektedir. 3. Milli birliğimizi bozacak hiçbir karar ve teklif olmadı. 4. Bazı kimseler tarafından halk ile hükümet arasında sözlü bir anlaşmazlık varmış gibi ilan ediliyor. 5. Bu durum kanun şartları içinde bir an önce yapılmasını istediğimiz seçimleri de geri bıraktırıyor ve barışın yaklaşmakta bulunduğu bir sırada varlığın zorunlu alanlarına sahip olsanlar toplanmasını da geciktirecektir. 6. Bugün vatandaşlarımdan beklediğim hükümetin emirlerine tamamıyla uymaktır. 7. Büyük devletlerin hak verici duyguları Avrupa'yla alakalı kanalların ölçüselerle yakında durumumuzu ve haysiyetimizi koruyacak bir kavuşma ümidini kuvvetlendirmektedir. Yüksek heyetinizce de bilinmektedir ki bu bildirinin yayınlanması ve dağıtılması bizim memleketle İstanbul hükümeti arasındaki haberleşme ilişkileri kestiğimiz ve bu noktada ısrar etmekte bulunduğumuz günlerde olmuştur. Herhalde verdiğimiz talimat ve genel emirlere uyduğu takdirde bu bildirinin hiçbir yerden alınmaması ve millete de okutturulmaması gerekirdi. Oysa şimdi arz edeceğim bir telgraftan karar ve tebliğlerimize aykırı ve görüşümüze büsbütün ters düşen bu bildirinin bazı yerlerden alıntığı anlaşıldı. Trabzon Mevzi Komutanına. Yüce Padişah Hazretlerinin milletine karşı yayınlamak lütfunda bulundukları bildirinin derhal memurlara ve şehir halkına duyurulması gerekir. Ta ki iş başındaki hain hükümetin melek huylu padişahımız efendimizi ne kadar küstahça bir cüretle hala aldatmakta olduklarını anlayamayanlar kaldıysa iyice öğrensinler. Millet ve memleketi için mübarek yüreklerinin ne kadar büyük bir sevgi ve koruyuculukla dolu olduğunu gösteren bu bildiride en açık bir biçimde göze çarpan nokta kabinenin hain hareketi hakkında hilafet makamına millet tarafından arz olunan şikayetnamenin hala padişah hazretlerinin bilgisine ulaşmamış bulunmasıdır. Çünkü millete ve vatana karşı doğrudan doğruya kabine üyeleri tarafından yöneltilen ihanet hançerini görüp bilmiş olsalardı bu hainleri bir dakika bile yerlerinde tutamayacaklarına mübarek bildirideki ifade içtenliği en büyük tanıktır. Bu hainler bu gerçeği bildikleri için halifemiz efendimizi doğrudan doğruya olarak karşı karşıya getirmiyorlar. Bununla millete düşen görev şanlı padişahına olan sonsuz sevgi ve bağlılığını birbiri ardınca tekrarlayarak göstermekle birlikte bütün milletin ve ordunun ayrılmaz bir bütün halinde millet varlığını ve memleketi kurtarmaya çalıştıklarını ancak bu hain kabinenin milletin bağlılık belirten bu meşru hareketini padişahımız efendimizden gizleyerek büsbütün ters bir şekilde göstermiş oldukları gerçeğini dün karar verildiği üzere hilafet makamına aracı kullanmadan arz etmek ve duyurmaktır. Erzurum halkının bu yolda yazacakları telgraf sureti oraya bildirilecektir. 21.9.1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Paşa bu telgrafını şöyle bir notla bize de bildiriyordu. Bu konuda yüksek düşünceleriniz var mı? Bu kutsal bildiri milletin padişahına karşı gerçeği bildirmesine yeniden fırsat vermiştir. Erzurum halkı kabinenin bütün cinayetlerini tekrar etmek suretiyle yeniden huzura maruzatta bulunacaktır. Bunun suretini ya çekilmek üzere yahut da bilgi için sayın heyetinize takdim edeceğim. Kazım Karabekir. Makine başında buna cevap olarak bildirdiğimiz görüş şuydu. Ferit Paşa kabinesinin canice iş ve hareketleriyle ilgili belgelerin aldatıcı bildirinin Bağbali'de hazırlanmakta olduğunu daha önce haber almış olduğu yüksek malumlarıdır. Böyle olsa bile bu tebligat ile padişahın bildirisini birbiriyle karşılaştırarak muhakemeye dayanan bir sonuç elde etmek ve gerçek durumu kavramak pek mümkün değildir. Bu bakımdan da biz aslında böyle bir aldatıcı bildirinin Bağbali'de hazırlanmakta olduğunu daha önce haber almış olduğumuzdan bunun milletin zihnini bulandırmasını önlemek için İstanbul'dan alınmamasını uygun bulmuştuk. Zaten İstanbul'da resmi haberleşmenin kesilmiş bulunması dolayısıyla doğrudan doğruya saraydan değil, Ferit Paşa'nın notuyla Bağbali'den veya Sivas, Ankara, Kastamonu ve öteki merkezlerde olduğu gibi hiçbir yerden alınmamış olduğunu sanıyorduk. Bu bildiriyi almak için daha önce milletin padişaha durumu ve gerçeği anlatmasına izin verilmesi gerekirdi. Bu sebeple bildirinin cevap herkese duyurulmasına aracılık etmeyi yararlı buluyoruz. Ne var ki bu bildiri Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde ilgililer tarafından okunmuş bulunduğuna göre düşündüğümüz gibi her merkezden İstanbul'a bir telgraf çekilmesi uygun olur. Mustafa Kemal. Padişahın bu bildirisini kamuoyunda yaratacağına şüphe olmayan olumsuz etkinin bir dereceye kadar olsun önüne geçebilmek için bu bildiride yer alan düşünceleri cevaplamaya ve çürütmeye yarayacak şekilde padişaha bir cevap yazmayı ve bunu memlekete yayıp duyurmaya tek çıkar yol olarak düşündük ve öyle yaptık. Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilat kurmak üzere görevlendirilmesi. Efendiler, Trabzon'da bir iki kişinin pek vatansever ve saygıdeğer Trabzon halkının hiçbir ilgisi bulunmadığı halde onlar adına oradaki milli varlığı kendi şahıslarında temsile kalkıştıkları ve bu yüzden milli teşebbüs ve kararların gerektiği şekilde uygulanıp yerine getirilemediği kanaatine vardım. Trabzon'da vali bulunan Galip Bey adında bir zatında olumsuz akım yaratmakta rol oynadığını anladım. Bunun üzerine Trabzon yakınında Torlu'da bulunan ve daha tümenine komutaya başlamamış olan Halit Bey'in Trabzon çevresinde milli teşkilat kurmak üzere görevlendirilmesi uygun bulundu ve bu düşünce Kolordu Komutanı'na bildirildi. 20 Eylül 1919 tarihinde alınan cevapta İngilizlere karşı gizlenmekte olan Halit Bey'in başı dağılsa ortaya çıkarabileceği durumların bu nazik zamanda belki düzeltilmesi mümkün olamaz yolunda bazı düşüncelerden sonra Halit Bey haberin olmadan maruzatta bulunsa bile yerine getirilmemesi bildiriliyordu. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına verdiğimiz karşılıkta İngiliz engelinin bizlerce söz konusu olamayacağını, şiddetli ve kesin hareket sakıncalı görüldüğüne göre Trabzon'da durumun düzeltilmesi neye ve ne gibi bir tedbire bağlıysa onun doğrudan doğruya kendisi tarafından alınmasını 22 Eylül 1919 tarihli bir şifreli telgrafta rica ettik. Bizim 15. Kolordu Komutanı ile bu haberleşmeleri yaptığımız tarihlerde Torlu'dan Yarbay Halit Bey de doğrudan doğruya bizimle haberleşmeye başladı. Kendisini cevapsız bırakmamak ve durumu aydınlatmak üzere karşılık verdik. 15. Kolordu Komutanı'nın bir bakıma bizim 22 Eylül 1919 tarihli telgrafımıza cevap oluşturan 27 Eylül 1919 tarihli bir şifreli telgrafını aldık. Bunda halkı önce aydınlatma ve doğru yola çekme görevini yaptıktan karşı gelenler görülürse onları da müstahak oldukları muameleye uğratmaktan ibaret olan ve pek büyük tecrübelerle elde edilen prensibini aynen Trabzon çevresinde uyguladığını belirttikten 9. Tümen Komutanı Rüştü Bey'i kurmay heyetiyle birlikte 3. Tümen Komutanlığı vekilliğiyle Trabzon'a gönderdiğini, Halit Bey'i Trabzon için uygun bulmadığını bildirdikten sonra İngilizlerle ilgili görüşe gelince bana kalırsa elden geldiği sürece açıktan ve belirli bir düşmanlıktan kaçınmayı tercih eden kanaatleri sürülüyordu. Buna verdiğim 29 Eylül 1919 tarihli özel cevabımda şunları yazdım. Trabzon ilinde halkın ne düşündüğü konusunda burada da aydınlanılmıştır. Trabzon merkezi dışında bütün ilçe ve sancaklarıyla haberleşilmektedir. Merkezdeki gergin durumda valinin tutuklanıp uzaklaştırılmasından sonra ortadan kalkmıştır. Emrim üzerine valiyi tutuklayarak gözaltında Erzurum'a gönderen Halit Bey'dir. Rüştü Bey'in 3. Tümen Komutanlığı vekilliğiyle Trabzon'a gönderilişinde hatırıma gelen noktaları arz edeceğim. Önce valiyi tutuklayan Halit Bey'dir. Birkaç gün sonra Rüştü Bey'in de bu şekilde gönderilmesi Halit Bey'in hareketini oradaki kötü niyetlilere karşı eleştirmek gibi olabilir. İkincisi, Halit Bey nazik durumlarda tümeninin başına geçmeyi beklerken bugün geçirmekte olduğumuz ciddi ve tarihi anlarda başka bir şahsın yerine geldiğini görmekten üzüntü duyabilir. Bu tutumdan vazgeçilmesini rica ederim. Bununla birlikte kolordunuzun askeri işlerine karışmak istemem. Kazım Karabekir Paşa'nın verdiği 2 Ekim 1919 tarihli uzun cevapta bu işlemin Halit Bey'in müracaatı üzerine yapıldığını ve kendisine durumu iyice anlatmak için Erzurum'a davet edildiğini bildirdi. Halbuki 1 Ekim 1919 tarihinde 3. Tümen Emir Subayı Üsteğmen Tarık imzasıyla Başyavirim Cevat Abbas Bey'e gelen özel bir şifrenin son cümleleri şöyleydi. Son günlerde Komutan Bey 3. Tümen'in bugünkü komuta durumunun değiştirilmesini Kolordu'dan istedi. Eğer Kolordu bu teklifi kabul etmez ve yerine getirmezse emir almadan komutayı ele alacağını ve daha önce alınan karar uyarıyla Kolordu'dan ayrılarak doğrudan doğruya kongrenin emrinde olacağını arz ederim. Paşa Hazretlerini gerektiği şekilde aydınlatınız efendim.